Birazdan başlayacak podcast bölümü, temasının doğası gereği bazı dinleyicileri rahatsız edebilecek, tetikleyebilecek konular içermektedir. Bu podcast'teki hikayelerde cinsel şiddet, cinayet, ölüm, kaçırılma, kaybolma, intihar gibi rahatsız edici ve tetikleyici ögelerden bahsedilebilir. Bu podcast yetişkin dinleyiciler içindir. 18 yaş altı kişiler için önerilmez. Eğer 18 yaş üzeriyseniz ve kendinizi hazır hissediyorsanız, hoş geldiniz.
Çok pardon, ne olmuş dedim. Podcast yayınının ikinci sezon, ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet, ben Deniz, bugünkü hostunuz Sıla ve yanımda her zamanki gibi co-hostum sevgili Zeynep var.
Merhaba.
Evet, size gülümsüyor ama şu an göremiyorsunuz.
Asla göremiyorsunuz.
Evet, ama gülümsedi, yani mutlu görünüyor.
Mutlu görünüyor.
Mutlu gibi görünüyor, evet, şaşırtıcı.
Geçen gün... Evet. Bir geri bildirim aldım. Bunu sana söylemek istiyorum. Diyatlov'da sanırım. Diyatlov'un sonunda şey diyoruz ya, çay kadehlerimizi tokuşturalım. Biz birbirimizi gördüğümüz için hiçbir sorun yok ama podcast olarak dinleyince bayağı saçma oluyormuş.
Evet,
bunu fark ettim.
Dam oluyormuş. Ya şey, bizim şimdi bayağı kalarımız var. Bahsetmiş miydik daha önce bilmiyorum.
Ben story'de paylaştım. Hikaye hazırlığı yaparken.
Story'de paylaşmıştım.
Evet.
Ya şeylerimiz var böyle. Artwork'ümüzün basılı olduğu birer kupamız var. Her kayda onunla girmeye çalışıyoruz. Böyle minnoş biri. Evet. İçinde gibi. Kimi zaman çay, kimi zaman kahve bulunuyor.
Evet. Kendimi şey gibi hissediyorum, böyle kanalda evde filan haber sunucuların böyle kanalda logolu şeyleri olur ya. Kupaları. Onlar gibi hissediyorum bu olunca.
Güzel bir Türkiye. Evet, aynı var. Haklısın. Ve teşekkürleri Zeynep'e borçluyuz. Kendisi düşünüp yaptırdı.
Rica ederim.
Teşekkür ederiz. Bu yüzden evet, muhtemelen hani sadece dinlerken birazcık tuhaf geliyor kulağa. Evet. Ne diyor lan bu salaklar falan.
Neyi görüyoruz falan. Evet, bir de şeyi unutup şey de yapıyoruz. Bu kadar yol gitmiş.
Evet. Aynı ne şöyle kadar? Bir şeydi falan diye elimle gösteriyorum.
Biz şimdi görüyoruz birbirimizi ama dinleyenler asla bunu görmüyorlar.
Evet. Çabalıyoruz üstümüze gelmeyin.
Evet. Düzeltmeye çalışıyoruz. Alışkanlıklar zor oluyor.
Elimizden geleni yapıyoruz. Ya bir de hani Zeynep de öyle. Ben kendi adıma özellikle ekstra olduğunu söyleyebilirim. Ben mimiklerimi ve jestlerimi çok kullanıyorum.
Ben de, evet.
Ya bir şeyleri ellerimle ve suratımla anlatmaya, bak şu an bile yapıyorum gerçekten, ellerimi sürekli
bütün
hareket halinde.
Bütün vücut anlatıyoruz biz burada. Yani evet, büyük bir savaş var aslında bu anlatım sürecinde.
Evet, neden sürekli mikrofona vuruyorum sanıyorsunuz?
Evet, çünkü sürekli elini oynatıyor.
Sürekli böyle ellerimi anlattığım için mikrofona sürekli yumruk atıyorum, o yüzden yaşanıyor bunların büyük çoğunluğu. Evet, ama yavaş yavaş öğrendim. Evet, kulak içi kulaklık kullanıyorum çünkü. Evet, birazcık şey yaptım. Dedim böyle olmayacak.
Zekice çözümler öncelikle.
Evet. İkinci bir nokta olarak bugün eğer olur da birazcık daha normalden durgun gelirsek, sabahın körü şu an o yüzden.
Evet.
Yani hani ben yine neyse, ben sabah insanıyım ama Zeynep için zor
ben
dakikalar.
Ben 5 dakika önce uyandım gerçekten.
Zeynep için zor dakikalar. Ben alışkınım erken uyanmaya ve erken ayılmaya ama Zeynep için zorlayıcı bir bölüm.
Sanmıyorum durgun olacağımı. Bölümün sonunda durgun oluyor.
Evet ve bence ilgini çeken bir konudan bahsedeceğiz bugün. Ben senin fikirlerini bu konuda özellikle merak ediyorum. Çünkü aslında true crime yönünden ziyade biraz daha hukuki ve toplumsal yönüne daha yüksek olan bir davadan bahsetti. Yani tabii ki ortada bir suç unsuru var. Fakat yıllar boyu bu suç unsurundan ziyade suçlanan kişiler üzerinden dönen bir medya arbedesinden bahsedeceğiz en büyük çoğunluğuyla.
Staircase zaten... mi anlatacaksın? Staircase mi anlatacaksın? Bu yıllar süren medya mücadelesi staircase'tir bu.
Yakın, yakın ama. Ondan da şeyde en azından Patreon özellerde falan belki belgeselde evet. var ya bahsedebiliriz diye umuyorum. Ama yok, bugün Amanda Knox'un hikayesinden bahsedeceğim. İsmen belki duymuşsundur ama...
Evet,
öyle
ismen
çok...
biliyorum. Çok ayrıntısını bilmiyorum ben de.
Yani İtalyan ve Amerikan medyasını işte 2007'ler, 2010'lar civarında çok sarsmış bir vaka ama Türkiye'de tabii çok bilinirliği yok sanıyorum ki. Enteresan bir... enteresan bir vakadan bahsedeceğiz. Evet evet, yani Türkiye'de çok da... ben öyle çok sık konuşulduğunu duymadım. Genellikle hep yabancı adreslerde duyduğum bir vaka. İstersen yavaş yavaş başlayalım. Nereye gidiyormuş, ne oluyormuş, bu vaka neymiş, ne değilmiş. Şimdi öncelikle çok ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada tabii ki bir kurbandan bahsedeceğiz, bir cinayet davasından bahsedeceğiz. Fakat bahsi geçen vaka, şu anda konuştuğumuz şey esasen Amanda Knox üzerine kurulu kurbandan ziyade. Burada kurbanı anmadığımız düşünülmesin. Maalesef ki hikaye yıllar boyu bu şekilde anlatıldığı için ben de bu yönünü incelemenin daha doğru olduğunu hissettim diyebilirim. Tabii ki kurbanlardan da bahsedeceğiz ve anacağız mutlaka. Şimdi Amanda Knox 9 Temmuz 1987'de Seattle, Washington'da doğuyor. Gayet normal bir aileye doğmuş, normal bir Amerikalı genç kız aslına bakarsak. 4 kız kardeşler, en büyüğü Amanda. Annesi bir matematik öğretmeni, babası işte Macy's diye bir zincir var ya Amerika'da. Macy's'de finans müdürlüğü yapıyor. Amanda 10 yaşındayken boşanıyorlar, annesi tekrar evleniyor falan. Ama yani gayet aslında şey, normal bir çocukluk geçirdiğini söyleyebiliriz. Herhangi bir kötü bir şeyden bahsedildiğini duymuyoruz Amanda'ya dair. Hatta Amanda oldukça parlak da bir çocuk. Herkes Amanda'yı çok dışa dönük arkadaş canlısı olarak tanımlıyor. Bir yandan işte tiyatrolarla, müzikallerle ilgileniyor, sporla ilgileniyor, işte futbol oynuyor falan böyle. Hani değişik değişik aktivitelere katılıyor. Bir yandan da çok cana yakın, nazik, yardımsever. Çok da şeker de bir tip. Ve tanıdığı
basit
herkes...
suburban Amerikan ailesi.
Aynen öyle. Aynen öyle. Bir yandan da ama işte Amanda çok şey böyle. Muhtemelen fotoğraflarını, videolarını, röportajlarını falan görsen şey dersin. Hani ben dedim çünkü kendi adıma. Amanda'yla ben arkadaş olurdum gibi hissettim, öyle söyleyeyim. Yani böyle eğlenceli de bir tip bütün bunların yanında. Hani büyümesi bu şekilde işte ortaokulda, lisede, tiyatro, spor, arkadaşlar, yardımsever şöyle. Ama şey bir tip de değil, böyle havalı kızlarla takılan böyle bully bir tip falan da değil. Öyle yine anladım. Kendi içinde eğlenen, dışa dönük, şeker bir tip. 2005 yılında liseyi bitiriyor, üniversiteye giriyor. Washington Üniversitesi'nde linguistik okumaya başlıyor bu dönemlerde. Oldukça da zeki ve başarılı da bir öğrenci. 2007 yılında işte onur listesine giriyor falan böyle. Oldukça başarılı. Bu dönemlerde ya tabii hani üniversite insanı biraz da böyle kendini bulmaya çalıştığı, ne yapsam ne etsem diye düşündüğü, ettiği, bunun için farklı yöntemler ürettiği bir dönem. Bir de hani Amerika gibi bir yerde maddi olarak da tabii yine çalışan bir anne babanın çocuğu olarak muhtemelen karşılayabileceği için yurt dışına çıkmayı planlıyor Amanda. 15 yaşındayken...
O altta ince bir laf soktun, o hoşuma gitti. O güzel, güzeldi.
Parası oldu gerçeği mi?
Evet, evet, o güzeldi. Cık diye oturdu gerçekten.
Evet,
devam
yani
edelim.
Ben de mesela ben de kendimi bulmak için İtalya'ya gidebilmeyi çok isterdim mesela.
Evet.
Ama hayatmış. Evet, teşekkür ederim bu arada fark ettiğin için. Pasifarca sıkıyorum onu.
Güzeldi. Tam yerindeydi.
İşte ailesiyle bir geziyle 15 yaşlarındayken gitmiş daha önce İtalya'ya ve aşık olmuş ülkeye. İşte Roma'yı gezmiş. Ondan sonra şey gitmiş. Pompei'nin kalıntılarını görmüş. İşte Venedik'e gitmiş falan, böyle bir geziye gidiyor ve aşık oluyor. tekrar geri dönmek
hayalim,
istiyor İtalya'ya.
Hayalimi yaşamış.
Evet. Bu ergenliğinde gördüğü ülkeye aşık oluyor ve tekrar İtalya'ya gitmek istiyor. Ve sonuç itibariyle Eylül 2007 yılında gerçekten de İtalya'ya gitmeyi başarıyor. Bunun için tabii üniversitedeyken 3 farklı işte çalışıyor, para biriktiriyor, kendini işte finanse ediyor falan böyle. Eylül 2007'de İtalya'ya gidiyor. Bir öğrenci değişim programı gibi bir şeyle anladığım kadarıyla. Tahmini olarak bir yıl falan kalmayı bekliyor ki ileride göreceğiz tahminleri birazcık yanlış çıkacak. Perugia Üniversitesi'ne linguistik eğitimi için gidiyor. Ve gittiği gibi bir eve yerleşiyor. 3 tane oda arkadaşı var. İkisi İtalyan öğrenciler. Avukatlık eğitimi alıyorlar sanırım. Bir tanesi de Meredith Kerşer diye İngiliz bir kız. Evleri şey bu arada, hani o ayrıntıdan da biraz bahsedeyim. Çok da tatlı bir eve benziyor dışarıdan görüntüsü falan. Hani bir iki video paylaşacağım zaten şeylerde, kaynaklarda. Onları da görürsünüz. Ya yani tabii yakın tarihli bir vaka olduğu için fotoğraflar, videolar bolca. Bir de oldukça medyatik bir şeye dönüşecek ileride. Göreceğiz birkaç
dakika sonra. Tabii de 2007 sonra. Şey ya, böyle tam internetinde patladığı, böyle akıllı telefonların ya da kameralı telefonların da patladığı bir dönem olduğu için.
Tabii. Yani bugüne kadar muhtemelen konuştuğumuz vakalar arasında en fazla görsel kaynağa sahip vaka olabilir gerçekten. Evleri şu şekilde, böyle iki katlı müstakil bir ev gibi düşün. Üst katında Meredith ve Amanda kalıyor. Alt katında da işte bu İtalyan oğlanlar kalıyor. Ama evler, ya yani katlar birbiriyle bağlantılı gibi. Böyle şey değil. Tam dubleks de değil ama ayrı iki daire gibi de değil. Anladığım kadarıyla ortak alanları var gibi.
Öyle mesela bir üst katın evde kendi tuvaleti var atıyorum ama mutfak aşağıda falan gibi.
O tatlı sanırım. Ya da işte salonları mı ortak bilemiyorum. Öyle bir ortam var. Amanda eve yerleştikten sonra da hemen kendine Le Chic diye bir barda iş buluyor barmen olarak. Bu barda da evet çok havalı Le Chic. Gerçekten çok havalı bir bar için. Bir patronu var. Patrick LaMamba diye bir adam. Ve Amanda'dan şey diye bahsediyor. Yani her zaman için ya şey değil hani gördüğüm en iyi eleman mıydı? Hayır, arada dikkati dağılıyordu ama bir problem yaşamıyorduk. Yani ben dikkatini topla dediğimde kendine geliyordu falan tadında bahsediyor Amanda'dan. Sorunsuz ilerleyen bir hayatları var. Biraz Meredith'ten bahsedeyim. Meredith 28 Aralık 1985'te Londra'da doğuyor. İki abisi, bir ablası var. Ve kendisi de Ağustos 2007'de yine işte Amanda'yla yakın zamanlarda, yaklaşık bir ay önce Amanda'da Perugia Üniversitesi'nde aynı program altında eğitim almaya geliyor ve Avrupa politikası okuyacak. Yani bu şekilde. İkisine dair...
Plan bir şekilde demem beni biraz üzdü.
Ne?
Plan bir şekilde demem beni
evet,
biraz üzdü.
Evet, plan. Plan bir şekilde, spoiler alert. Amanda ve Meredith'e dair şöyle söylemler var. Anladığımız kadarıyla süper iyi anlaşmıyorlar. Ama şeyle değiller böyle hani düşman değiller yani böyle nefret etmiyorlar birbirlerinden. Ama farklı
yani
dünyaların insanları.
Şeyidir bu ama.
Evet, evet
yani. Herkesin böyle bir şeyi vardır.
Evet tabii ya şeyden dolayı ama çok farklı insanlar. Amanda biraz daha tabii şey... özgür ruhlu bir öğrenci öyle söyleyeyim. İşte evde arada partiler veriyor. İşte erkek arkadaşları oluyor. Aktif bir cinsel yaşantısı var. Biraz daha böyle gıcık, gezmeyi, tozmayı.
Gıcık yurt arkadaşı.
Yani çok da sanırım sadece karakter olarak farklı. Böyle kavga ettiklerine dair falan söylentiler yok mesela. Sadece çok beraber takılmıyorlar. Hani bestie değiller. Ama şeyde değiller hani. Yani bizim de yok mu? Öyle anlaşamıyorsun sadece. Çünkü bir problemin yok ya kişiyle. Bir gıcıklığını da görmüyorsun. Ama zevkleriniz farklı. Yani eğlence anlayışlarınız farklı. vakit geçirmek için seçtiğiniz yöntemler farklı. O nedenle birbirinizle takılmıyorsunuz. Amanda böyle biriyken, Meredith de biraz daha şey, daha profesyonel biri olarak tanımlanıyor. Daha böyle işte işinde, gücünde, dersinde, eve geleyim, dersini çalışayım, yemeğimi yiyeyim, yatayım falan kadında biri gibi tanımlanıyor daha çok. O yüzden birazcık zıt karakter olduklarından süper iyi anlaşmıyorlar ama bir sorunları da yok denilene göre. İşte Eylül'de beraber eve çıkıyorlar. Ekim'de de daha yeni tanışmışlar zaten. Beraber bir klasik müzik konserine gidiyorlar Meredith ve Amanda. Burada Amanda Rafael Solosito diye bir çocukla tanışıyor. Evet. Rafael diye biriyle tanışıyor ve tanıştıkları anda birbirlerine düşüyorlar kendileri.
Amerikalı i̇şte, ve İngiliz kızlar İtalyan erkeklerini tanıyor,
evet,
tanışıyor.
Evet. Yok, Meredith'lik bir durum yok ya Amanda. Amanda düşüyor. Ve şey, Rafael de şey, gerçekten de şeker bir tip. Yani Amanda da bu arada şey, conventional beauty dediğimiz standartlara çok uygun. Hoş, alımlı bir kız. Rafael de aynı şekilde. Hoş da bir değil. Böyle şeyler yani. Güzel bir kapı var. Dürüst olmakta fayda var. Rafael de şey okuyor. IT okuyor. Bir yandan da böyle iyi de bir aileden geliyor. İşte kendi evinde kalıyor falan filan. Bunlar böyle her dakikalarını beraber geçirmeye başlıyorlar. Yani böyle Amanda dersten çıkıyor, Rafael'le buluşuyor. Akşamları beraberler, gündüzleri beraberler. 7-24 hep beraberler. Yani böyle tanıştıkları andan itibaren böyle bir ilişki başlıyor aralarında. Fakat işte bu durum, bu arada hani çok hızlı ilerliyor her şey gerçekten. Bu bir haftalık bir süreçten bahsediyorum. Yani
hani
tanıştılar ve direkt böyle bir hafta boyunca her günlerini beraber geçiriyorlar. Böyle ya yani görsen sanki böyle yıllardır birliktelermiş gibi görünüyorlar dışarıdan falan. Bir Kasım günü Amanda'ya patronundan, bu Patrick LaMamba'dan bir mesaj geliyor. Patron diyor ki bugün senin yardımına ihtiyacımız yok, gelmeyebilirsin, sonra görüşürüz tadında bir mesaj atıyor. Text atıyor Amanda'ya. Amanda diyor ki cool, süper. Rafael'le takılayım bugün.
Süper. Sevgilimin i̇şte, evine gidelim, yatağım yuvarlanam diyor.
Aynen, tam olarak öyle. Sevgilisinin evine gidiyor. İşte beraber yemek pişiriyorlar. Ondan sonra işte film izliyorlar. Bir de marijuana kullanıyorlar. Ondan sonra iki
Netflix'ten
Kasım...
Netflix'ten chill'de yeni bir seviye.
Evet, evet, gerçekten.
Aşırı chill'in.
Evet. Fazla chill. Evet. Evet. Netflix'ten bir chill gerçekten. Bir sonraki sabah, 2 Kasım sabahı, ona doğru uyanıyor Amanda. Diyor ki ben bir evime gidem, bir duşumu alam, bir kendime gelem.
Ondan benim yurdumda sonra, ne varmış ya?
Yani çok da şey değiller, uzak değiller. Yani yakın bir mesafede oturuyor anladığım kadarıyla Rafael Amanda'ya. Ondan sonra eve varıyor. Şimdi burada bir iki tane red flag var, sana da bahsedeceğim. Eve bir varıyor, kapı ardına kadar açık.
Opa.
Amanda bunu çok önemsemiyor. İçeri giriyor.
Ama.
Evet, çok önemsemiyor, içeri giriyor. Banyoya gidiyor. Lavabonun içinde birkaç damla kan görüyor. Onu da çok önemsemiyor. Diyor ki yani birisi ne bileyim tıraş olurken kendini kesmiştir falan gibi bir şeye
Amanda
geliyor.
Daha çilden kurtulamamış gibi bir hava seziyorum
evet, şu an ben. Evet. Sonra Amanda duş alıyor.
Maşallah.
Ondan sonra duştan çıkınca bu banyo paspasının üzerinde kanlı bir ayak izi görüyor.
Oh yavrum benim.
Ve Amanda da hala alarm bozuluyor.
Duşta ceset var mıymış küvette? Küvette ceset yatıyor muymuş duş alırken?
Yok, eksik yani. Gerçekten. Amanda da hala alarm zilleri çalmıyor. Öyle. Ondan sonra işte duştan çıkıyor, saçlarını kurutuyor, fönlüyor falan filan. Sonra o ara bir kafasını çeviriyor ve klozetin içinde birisi büyük tuvaletini yapmış ve sifonu çekmemiş. Bunu görüyor. Ve Amanda da anca o zaman alarm çanları çalmaya başlıyor. Diyor ki Meredith bunu yapmaz. Dedim ki yani epey bir zamanda. Gerçekten. Bu zeka sana çok fazla.
Ortalık kan gölü olmuş. Bir tek tuvalete mi takıldın?
Evet, bir tek ona takılmış. Ondan sonra koşarak Rafael'in evine geri gidiyor.
Ne yapıyorsun?
Dam gerçekten, yani Amanda'nın hikaye boyunca kendi topuğuna sıktığı birden fazla şey göreceğiz. Ya Amanda'dan bu arada hani birazcık goofy bir tip olarak bahsediyorlar genel olarak. Hı-hı. Yani böyle azıcık nerdy, azıcık goofy, birazcık tuhaf yönleri hep varmış olarak bahsediyorlar. Rafael'e geri gitti. Rafael'i çağırdı. Dedi ki işte ya bence bir sorun var. Bir sıkıntı var bence. Rafael'le beraber eve geri dönüyorlar.
Şaka yapıyorsun.
Evet. Tebrikler Charlotte. Ondan sonra beraber eve dönüyorlar. Ve bu sırada Meredith'in odasının kapısının kilitli olduğunu fark ediyorlar. Kapıyı çalıyorlar, ses yok. Arıyorlar, açmıyor. Ondan sonra Rafael kapıyı kırmaya çalışıyor, kıramıyor falan. Tam bu sırada...
Erkeklik egosu zedelendi.
Aynen, zaa diye böyle omuz atıyor, olmuyor falan. Duruyor.
Evet. Aşkım, vallahi dil yanlış yerde. Yoksa kesin kırardım. Dilini yukarı yapmışlar. Aşkım, kapı bozuk.
Evet. Deniyor, olmuyor. Tam bu sırada iki polis memuru geliyor. Ama onları aramadılar. Polis memurları sadece geliyorlar. Şimdi bu iki polis memuru Postal Police Officer diye bir şey varmış. Ya İtalyan hukukunda, yani tam olarak bilmemekle beraber yaptığım araştırmadan anladığım kadarıyla farklı farklı işlerle ilgilenen farklı farklı polisler var. Bu postal olanlar daha böyle sivil polis gibi ve işte bir cinayet soruşturmasında vesaire de ya da işte hırsızlıkta vesaire de çok da etkisi olmayan tipler. Anladığım kadarıyla daha çok devriye gibiler.
Şey falan oluyor ya, kampüslerin içerisinde sivil polisler oluyor ya, sadece ortalığı gözlüyorlar.
Onunla yakın.
Alıyorlar falan gibi.
Onunla yakın, evet. Yani böyle tam olarak bir memur kıvamında değiller anladığım kadarıyla. Şu nedenle geliyorlar. Birisi bahçesinde Meredith'in telefonunu buluyor. Ondan sonra polisi arıyor. Birisi bahçeme böyle böyle bir telefon atmış diye. Ondan sonra polis telefonunu alıyor. Telefonun Meredith'e ait olduğu ortaya çıkıyor. Ondan sonra Meredith'in adresini buluyorlar. Ve telefonu bırakmak için evine geliyorlar. Bu sırada Rafael ve Amanda ile karşılaşıyorlar.
Şimdi bak, bir timeline yapalım. Kurban olayım bak. Bir timeline yapalım. Amanda sevgisinin evinden çıktı. Eve gitti, duşa girdi. Sonra kakayı gördü. Aa dedi, bunun burada ne işi var? Rafael'e koştu. Bu arada biri telefonu buldu. Polisi aradı. Dedi ki burada bir telefon var. Polis geldi. Telefonun kime ait olduğunu buldu. O kişinin adresini buldu. Eve geldi.
Evet. O kadar salak bir hikaye ki.
Ben Amanda'yı hiçbir noktada savunamam yani şuraya kadar.
O kadar salak bir hikaye ki. Ya bu arada tahminimce ya tam olarak şey bilmiyorum ama telefon çok daha öncesine de bulunmuş olabilir yani. Çünkü sahibinin gece tespit falan edilmesi. Ha, belki. Ya anca muhtemelen. İşte biri buluyor, arıyor.
Şey yapmak. Çünkü bilemedim. Şey var ya, telefonlarda ekrana adını yazabiliyorsun falan gibi.
Olabilir. Olabilir. Neyse, bilemiyorum. Böyle bir timeline var. Ondan sonra tabii bu polis memurlarına durumu açıklıyorlar. Diyorlar ki ya böyle böyle kan var, kaka var. Buyurun bakın işte. Ondan sonra evet, kapı ardına kadar çıktı. Meredith'in odası kilitli, ses gelmiyor falan filan. Bunlar da işi bir tık daha yukarıya taşımaya karar vererek konuyla ilgilenebilecek, gerçek davayla ilgilenebilecek daha üst düzey polisleri çağırıyorlar. Gerçek polisler diyecektim, çok ayıp olacaktı.
Biraz kötü oldu. Dedektifleri çağırıyorlar.
Evet, evet. Postal polisler de gerçek polis arkadaşlar. Postal polisler vardır.
polisler gerçek polistir.
Evet, evet. Özür dilerim, asla öyle bir niyetle söylememiştim. Neyse, polis geliyor. Ardından Meredith'in odasına giriyorlar ve Meredith'in cansız bedeniyle karşılaşıyorlar maalesef.
Yani bu noktaya gelene kadar ben anlamıştım zaten.
Evet, evet, yani zaten bol spoilerlı anlattım kankim.
Yani senin spoilerına gerek yok. Kanunay'ı herkes dedin. Kan dedin.
Evet,
daha
evet. Nedir? Meredith'ten ses çıkmıyor falan. Belli ki
Meredith'in gidici Meredith. Telefonu gidik. Yani Meredith'in evet. kapısı gitti.
Belli ki Meredith gidici. Evet, onu anlıyorsun. Sahneye dair şöyle şeyler söyleniyor. Her yer kan. Kan gölü. Meredith çıplak. Üzerinde bir parça bile kıyafet yok. Ve üzerine bir battaniye örtülmüş. Tabii otopsisi yapılıyor ve hani tahmin edildiği üzere cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkıyor. Üzerinde bilinmeyen bir erkeğin DNA'sına ulaşılıyor. Bıçaklanarak öldürülmüş 40 bıçak darbesi var Meredith'in bedeninde. Ve ölücü darbe boğazına kesmişler. Bu şekilde ölüyor. Ve 40 bıçak darbesi vesaire düşünülünce acaba birden fazla mı saldırgan var diye de bir düşünceleri var. Şimdi bir adım geri dönelim. Polisin geldiği ve Meredith'in ölü bedenini bulduğu kısma geri dönüyoruz. Burada Amanda'nın birden fazla red flag daha sergilediğini göreceğiz ve topuğunu sıkmaya inatla devam ediyor Amanda. Şimdi yani salak salak hareketleri var, şimdi bir şey demiyorum diyorum ama bir noktada da birazcık yıldırımları üzerine çekiyor gerçekten. Şimdi bunlar dışarıda bekliyorlar Rafael ile Amanda. Birbirlerini böyle rahatlatıyorlar ama şeyler böyle hani işte kolunu ovuyor Rafael Amanda'nın. Öpüşüyorlar, sarılıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Tabii teselli ediyor yani. Hoş bir görüntü olmadığını düşünüyor. Evet, teselli ediyor. Evet, dediğin gibi bu şekilde birbirlerini teselli ediyorlar. Ama tabii dışarıdan çok da hoş görünmüyor. Yani cinayet mahallinde bunlar niye öpüşüyor falan diye düşünüyor insanlar.
Yani ve, İtalya açısından olmayabilir belki de, bence şey yani normal, herkes istediği şekilde birbirine comforting verir yani.
Yani sanırım
herkesin comfortingine kimse karışamaz.
Bu doğru, bu doğru. Sanırım spesifik olarak o gün değil ama olaylar ilerledikçe bu görüntüler ortaya çıktıkça aleyhlerine kullanılıyor diyebilirim. Yani bu arada hani burada daha önce de konuştuk. Kimin travmayla nasıl başa çıktığını tartışmak tabii. bize düşmez.
Tabii ki, tabii ki.
Yani öyle bir durumda biz ne yapardık belli de olmaz gerçekten.
Tabii. İnsanlar büyük şoklarda donup hiçbir şey yapamıyorlar bazen. Bazen yani çok ani tepkiler verebiliyorlar. Bu aynen, yani kimsenin aynen. o durumda olmadan şey söylemesi gereken bir şey değil. Yani neden kesinlikle onu yapmadı, öyle. Neden bunu yapmadı diyebilecek durumda kimse değil
kesinlikle
bence.
Kesinlikle
aynen. Ben hiç değilim.
Yani stres anında, bir travma anında kimin nasıl tepki evet. vereceğini biz laf edemeyiz. Sonrasında şöyle bir şey oluyor. Meredith için bir anma günü yapıyorlar. Hani bu şeyler oluyor ya, işte mumlar yakılıyor, fotoğrafı asılıyor, işte ayıcıklar, güller, çiçekler, ufak hediyeler, notlar falan. Öyle bir anma
Meredith'in
günü
fotoğrafı
yapılıyor.
Bile.
Evet, evet. Amanda gitmiyor. Rafael de gitmiyor.
Opa.
Aynı gün aynı saatlerde bir arkadaşlarında yemekteler.
Oho.
Evet, yani inatla kendi topuklarına sıkmaya devam ediyorlar burada.
Ne istiyorsunuz? İtalyan'a bir de hapishanesini mi salak, görmek istiyorsunuz?
Yani şimdi salak diyorum.
Amacınız ne?
Hakaret olarak değil ama salak değil mi bu şimdi? Yani
ya biraz bayağı saçma hatta.
Yapma bunu. Sonrasında
ikinci hani şey olabilir. Onun için tetikleyicidir. Ne bileyim hani inkar aşamasındadır. Onun öldüğünü inkar ediyordur filan gibi bir şey diyeceğim ama yine
ama
de
sosyalleşmeye biraz... gitmen onun yerine çok evet. şık değil.
Arkadaşlarına yemeğe gitmen biraz
çok şık değil. Gerçekten. Evet. Şık durmuyor gerçekten. Bunu kabul edelim. Meredith'in cesedi bulunduktan iki gün sonra polis Amanda'dan işte onlarla beraber eve gitmelerini rica ediyor. İşte bir bak bakalım evde eksik bıçak var mı, bir şey çalınmış mı, bir göz atar mısın falan diye. Amanda'nın bu noktada birazcık şey olduğu söyleniyor. İşte sanki olayların gerçekliğini o an kavramış gibi böyle bir anda işte o da arkadaşının öldüğünü, muhtemelen bunun evlerindeki bir bıçakla yapıldığını falan sanki o anda kavramış gibi bir tetiklenme oluyor Amanda'da. Ve oldukça gergin, oldukça şey davranmaya başlıyor. Stresli davranmaya başlıyor polisin yanında. Polis bunu da bir kenara not ediyor.
Ama düşünsene ceset bulunduktan sonra bir daha eve girmiyor. Sonra cesedin bulunduğu eve giriyor. Ve yani o tetiklenmesi, o travmanın tetiklenmesi çok normal.
Bunun öyle çok şey normal vardı, bir şey olabileceği konusunda hemfikiriz. Ama polisin de bunu bir kenara not ettiğini, tiklediğini de yazalım.
Geçen gün bir tane Todd diye bir uzman var YouTube'da. Kendisi işte kişilik, sosyopati, psikopati falan çalışıyor. Ya true crime olaylarını da inceleyip böyle şey yapıyor. Ne olabilir? Tanı koymuyor ama hani böyle gibi duruyor, şöyle gibi duruyor gibi yorumlar yapıyor. Onun sanırım Ted Bundy o kadar özel miydi gibi bir bölümü var. Sanırım orada söylüyor, çok emin olmamakla birlikte. Şey diyor, söylüyor. Bu Zeni, kimdi Zeni?
Adı neydi? Çocuğuna uzanaks veren hanımefendiden bahsediyoruz.
Evet, erkeği ondan bahsediyorum. Bildim. Adını şimdi getiremedim ama.
Evet, ben de hatırlayamadım.
Casey.
Sanırım o. Casey çocuğun adı mıydı yoksa?
Yok. Çocuğun adı başka. Casey Anthony'ydi galiba. onda şey diyor. Polisler işte bu soruşturmayı yapan ya da işte bu görüşmeleri yapan polisler bir takım işte ruh sağlığıyla ilgili bir takım yorumlar yapıyorlar işte. Stresli görünüyordu, bu tepkiyi vermesi burada yanlış filan gibi. Ama onlar asla ruh sağlığı alanında eğitilmiş profesyoneller değil ve onların bu sözüne asla asla değil de çok da fazla güvenilmemesi gerekir filan gibi bir şey söylüyor. Çünkü biliyorsun o vakada da çok sessiz kalıyor. Çok böyle tepkisiz duruyor çocuğu ölmüş olmasına rağmen filan. Öyle bir yorumu vardı ve ben de katılıyorum buna. Yani polisler hani ufak
yetkili makam değil bunu söylemek için.
Ruh sağlığı eğitimi almış ya da işte böyle bir durumda nasıl tepki verilir filan gibi konusunda eğitim almış insanlar olmuyor genellikle. Alanlar vardır belki, hani kendini bu alanda geliştirenler belki vardır. Ama genellikle olmuyorlar ve sürekli böyle hani belki de suçlu olmayıp o durumda kurban olan bir kişiye bile sen niye tepki vermiyorsun, sen niye ağlamıyorsun filan gibi böyle performans göstermeye zorluyorlar bir noktada da. Ya da işte o beklediği performansı göstermeyince onu böyle suçlu gibi yaftalıyorlar gibi bir noktası da var bu işin.
Ya bu vaka özelinde bunun hatta birkaç adım daha ileri taşındığını da göreceğiz Zeynep. Yani polislerin çok fazla yanlış pratikte bulunduğunu göreceğiz diyebilirim. Yani bu şekilde sonuç itibariyle Amanda'nın tuhaf davrandığını iddia ediyor polisler. Ki bence gayet normal geliyor kulağa. Büyük bir travma üzerinden 2 gün geçmiş, tetiklenmesi kadar normal bir şey olamaz.
Bana da çok normal geliyor. Evet. Gayet normal yani bence.
3. gün 5 Kasım'da polisler Rafael'i sorguya alıyorlar. Amanda'nın sorgulanması gibi bir durum henüz söz konusu değil ama Rafael'e eşlik etmek istiyor Amanda da. Ve bekleme salonunda Rafael sorgudayken Amanda onu bekliyor. Şimdi burada da Amanda'nın yine topuğuna sıkmaya devam ettiğini hep beraber görüyoruz. Artık topuk kalmadı, öyle söyleyeyim. Görgü tanıkları yine Amanda'nın çok tuhaf hareketler sergilediğini söylüyorlar. Esneme hareketleri yapıyor bekleme odasında. Meditasyon ya da yoga yaptığı söyleniyor. Yine sevgilisi sorgu derken. Bacaklarını açıyor falan, böyle split yapıyor falan. Amanda, ya şu şekilde de söylemek mümkün. Yoga ya da meditasyon dediğimiz şey zaten hani gergin olduğun bir durumda seni rahatlatmak için kullanabileceğin bir şey. Fakat bir şeyler üst üste bindikçe de bunun dışarıdan çok hoş görünmediğini de kabul etmemiz lazım.
Evet.
Ya, özellikle ortada bir cinayet var. Herhangi bir şey yok. şüpheli yok ve çözülmesi istenen bir vaka var ortada ve sen en yakındaki birisi olarak birazcık şüpheleri üzerine topluyorsun.
Amanda biraz white trash'lik yapıyor diyebilir miyiz?
Yani Amanda, okey, tuhaf birisi olduğu söyleniyor ama biraz fazla umursamaz davranıyor.
Yani bu neden biliyor musun? Bak, ben şöyle düşünüyorum en azından. Amanda böyle Amerika'da yaşamış, böyle çok yüksek ihtimalle çok böyle zorluk çekmemiş, çok böyle bulilenmemiş.
Yok, birazcık kriminal olanlara... Bir kız.
Kriminal olaylara çok böyle bulaşmamış. Ay, orada suç var filan diye böyle belirli caddelere, sokaklara girmemiş bir tip diye
biraz
düşünüyorum
öyle
ben.
Bir tipe benziyor.
Bu benim atamam ama öyle bir tipe benziyor. Ve hele İtalya'da, böyle şey, Amerika'da olsa belki biraz daha farklı davranılırdı ona. Ayrıcalıklı davranılırdı. Ama İtalya'da zaten yurt dışından gelmiş bir insan. Hani orada
evet, zaten yabancı bir
eksikle
başlıyor.
Evet. O ayrıcalığı düşüyor ve hani şey, ne yapacağını da bilmiyor bence. Çünkü hayatı boyunca böyle el bebek gibi bebek. Orada suç var, oraya girmeyeyim. Ama bütün arkadaşlarım beni sever. Falan da dolaşan bir kız gibi geliyor okula.
Evet, birazcık
o yüzden o tepkiler
bir
biraz
popüler,
beklenebilir.
Herkes tarafından
evet.
Sevilen bir kız. Yani o yüzden durumun ciddiyetini fark ettiğini hiç zannetmiyorum.
Yani şey filan dese şaşırmam, böyle polislere ben bir karamel macchiato olabilir miyim, beni sakinleştirmesi lazım filan dese hiç şaşırmam şu an.
O kadar tiki bir tipe benzemiyor. Yani şey, fotoğraflarını, videolarını görünce şey yaparsın, daha bir canlı
hadi karamel macchiato olmasın, espresso olsun, İtalya kültürüne
evet,
bırakın.
Evet. Ama doğru diyorsun, yani bir noktada birazcık durumun ciddiyetinin çok farkında değil. Kendi başına neler açabileceğinin de hiç farkında değil bu noktada.
Yani o da Amerika'da yetişmesinden kaynaklı mı acaba? Mesela Türkiye'de olsa biraz daha böyle biliyorsun.
Böyle olur.
Başına
tabii.
Kriminal bir olay gelmese bile yakınının sokaktaki birinin başına kriminal bir olay gelmiş. Aynen, ne yapabileceğini biliyorsun yani. Şey, mesela bizim büyüklerimizin şeyi var, lafları var böyle bununla ilgili. Ortada bir suç varsa hani uzaklaş ki şahit yazmasınlar, başın belaya girmesin falan gibi.
Aynen
o
öyle.
Suç hani şey gibi demiyorum, burası böyle Meksika gibi millet çıkarıyor silahları bam bam sıkıyor falan gibi değil de biz şeyiz, daha biliyoruz. Amerikalı benimle yaşadık
daha hazırlıklıyız
kadından daha çok biliyorum polis işlerini falan gibi düşünüyorum. Tabii bunda
daha
true crime sunmamın
gerçekten
da bir faydası olabilir ama.
olabilir bir ihtimal.
Sanki biraz, yani çok emin olmamakla birlikte.
Evet, bekleme odasında bunlar yaşanırken Rafael de içeride sorguya alınıyor. İlk başta Rafael bütün akşamı beraber geçirdiklerini, Amanda'nın evden sabah ona kadar çıkmadığını söylüyor. Burada ufak bir şey var. Kimi yerde yaklaşık 5 gün sorgulandığı söyleniyor. Kimi yerde çok uzun saatler sorgulandığı söyleniyor. Ama ne olursa olsun polisten ciddi bir baskı gördüğü, çok uzun sorgulama saatleri sonrasında bir miktar delusional olmaya başladığı net bir şekilde aşikar. Hani bu Finlandiya'daydı sanırım, bir dava vardı. Yok, Finlandiya değil, nerede? Grönland'da mı? İzlanda'da mı? İkisinden birinde. İzlanda'da sanırım. Polis 20 küsur saat sorguya çekiyor ve insanlar işlediklerine dair en ufak bir kanıt olmayan cinayetleri itiraf etmeye başlıyorlar.
İtiraf ediyorlar.
Evet.
Şimdi bir noktadan sonra ya yoruluyorsun, lanet olsun diyorsun, ya da beynin gerçekten ona inanmaya başlıyor.
Evet. Burada da Rafael'in algısıyla oynadıklarını görebiliriz. Çünkü Rafael bir noktadan sonra, hani artık ne kadar süre olduğunu bilemiyorum, net bir kaynağa ulaşamadım o noktada, bilen lütfen söylesin. Amanda'nın saat 1'e kadar gelmediğini, birden sonra onun evine geldiğini söylüyor, hikayesini değiştirip. Ve o noktada tabii ki Amanda zaten, hani gözlerinde bir miktar şüpheli olan Amanda tak diye gerçek şüpheli konumuna düşüyor. Ve Amanda'yı da sorgulamaya başlıyorlar. Amanda'nın telefonunu karıştırıyorlar. Ve telefonunda bu, başta bahsetmiştik ya, patronundan gelen bir mesaj var. Mesaj...
Bugün sana ihtiyacımız
evet,
yok.
Evet, aynen. Mesajda da şey diyor, see you later, have a good night gibi bir şey söylüyor. Bu hı-hı, see you later'ı, işte sonra görüşürüz ibaresini, hı-hı, polisler o gecenin ilerleyen saatlerinde görüştüklerine yormaya başlıyor. Ve Amanda'ya ama... da Patrick'le gecenin ilerleyen saatinde görüştünüz mü, ne yaptınız falan filan diye.
Ama
ne üzerine gitmeye var, başlıyorlar. Sonra Amanda'yı...
şey yoluna gitti şu an. Patrick'in olayla hiç
Patrick, alakası evet, yok. Evet, Patrick gerçekten boşu boşuna şu an kafasını yakıyorlar Patrick'in. Ve Patrick Amanda'nın şey, sorgusu başlıyor.
Ya, falan yapıyor böyle.
Evet. Ve Amanda'nın sorgusu başlıyor. Sorgudan biraz bahsedeyim. İlerleyen dönemde Amanda bu sorgudan şu şekilde bahsediyor. İşte sürekli olarak Amanda'ya küfür ediyorlarmış, bağırıyorlarmış. Hı hı. Korkutmaya ve tehdit etmeye çalışıyorlarmış. İşte şey diyorlar Amanda'ya, bizim zaten elimizde senin yaptığına dair yeterince kanıt var. Hı. İtiraf et, belki birazcık indirim alırsın falan gibi şeyler, hı, diyorlar. Bir noktada
i̇şte
polis
şey, polisle biri, psikologların çalışması bu yüzden önemli. Yani evet, sorguya bak Allah aşkına.
Bir noktadan sonra polis memurlarından birisi Amanda'nın kafasına vurup hatırlar artık o gece ne yaptığını gibi bir şey söylüyor. Ve bütün bunlar olurken çok müthiş bir ayrıntı var. Odada tercüman yok. Amanda'nın sorgusunu İtalyanca yapıyorlar. Amanda'nın bu arada hani bir miktar İtalyancası var. Yani şey...
Bir, iki, ama öyle bir durum için yeterli değil.
Mümkün değil. Mümkün değil. Olmaz yani. Olmaz öyle bir şey
yani
gerçekten.
Yani sanmıyorum polis terimlerini bildiğini.
Yani bambaşka bir uzmanlık seviyesi. Tabii canım. Yani, kanki ben tercümanım. Ben bile hukuki terimlerin bir kısmında gerçekten evet, takılıp kalıyorum. Hani çünkü yani uzmanlaşman gereken bir şey. Evet. Aynen öyle. Ve tercümansız yapıyorlar bu sorgunun tamamını. Ve yine saatlerce süren bir sorgu. Saatlerce süren bir sorgunun ardından Amanda bir confession imzalıyor. Bir dilekçe imzalıyor.
Ve, itiraf imzalıyor. İtiraf imzalıyor.
Evet, bir itiraf dilekçesi imzalıyor ve diyor ki Patrick yaptı.
Ben ne alakası var?
Ama Amanda da
adam
şu şekilde
çayını içiyor. Hiçbir evet, alakası evet, yok
yani
olayla
konuyla
yani.
Hiç alakası yok Patrick'in ama Amanda Patrick yaptı diyor. Ama dediğim gibi hani saatlerce süren uzun uzadıya bir, hı-hı, sorgu. İşte kafasına mı vurulmuyor, tehdit mi edilmiyor, küfür mü yemiyor? Üzerine bir de Patrick'ten gelen evet, mesajı sanırım çok odaklanmışlar. İşte Patrick'le sen haberleştin.
Zaten bir dilde sürekli bağırılıyor.
Evet, evet.
Yani.
İşte sen Patrick'le haberleştin. Patrick sana bu gece sonra görüşelim dedi. O gece görüştünüz siz. İşte doğruyu söyle falan gibi şeylerle gidiyorlar. Ve en son Amanda gerçekten Patrick'in yaptığına inanmaya başlıyor. Hı-hı. Ve yani hikaye bu şekilde tabii ki biz kesinlikle durumun ne olduğunu bilemeyiz. Hı-hı. Patrick yaptı diye bir dilekçe imzalıyor. Ve bir sonraki gün 6 Kasım'da üçü de tutuklanıyorlar.
Ey maşallah.
Evet, üçünü de tutukluyorlar. Rafael, Amanda'yı ve Patrick'i üçünü de tutukluyorlar.
Patrick boş boş bakıyor böyle. Ne oluyor?
Patrick diyor ki benim burada ne işim var? Oldu bakın zamanla diyor.
Benim ne alakam var şu?
Ondan sonra bu arada işte arkadaşlarından gelen, ya yani daha doğrusu Amanda'nın tanıdıklarının, okuldaki arkadaşlarından vesaire gelen birkaç ifade var. Bunlar da hiç yardımcı olmuyorlar. İşte bir tanesi, hı-hı, şey diyor. Amanda'ya birisi karşılaştıklarında şey demiş. Umarım Meredith çok acı çekerek ölmemiştir falan gibi bir yorumda bulunuyor. Amanda da diyor ki 40 defa bıçaklanmış, sence acı çekmemiş midir falan gibi bir karşılık veriyor.
Haklı.
Bu ifadeler doğru, de sanse veriliyor. Ama yani, yine yanlış de değil, cool bir söylüyor. Yanlış değil. Ama zaten yanlış şu değil, anda Amanda'nın üzerindeki şeyi düşün, baskıyı düşün. Bunlar sadece üzerine eklenmeye başlıyor ve yani Amanda'ya şey karşı dava bu, sağlanmış.
Yani mesela bir arkadaşın atıyorum, farazi bir durum, bir arkadaşın atıyorum çok uzun süren bir ameliyat oluyor. Sonra biri çıkıyor diyor ki umarım anesteziden sonra çok iyi olur. Sen diyorsun salak saçma konuşma, boydan boya yardılar ya. Yani. Mümkün mü böyle bir şey? Aynı evet, mantıkta. Hani evet, boş boş konuşuyorsun, şu an benim acım var, sus. evet. gibi bir şey yapmaya çalışmış ama ya hiç bir yardım tıkıyor. Etmemiş. Bir kesinlikle tıkıyor. Yardım etmemiş.
Bu noktada zaten bu arada dava bayağı medyatik bir şeye çoktan dönüşmüştü. Hı. Artık tutuklamalar da yapıldıktan sonra medya baskısı giderek artıyor.
Zaten international bir vaka. Öldürülen ay. İngiliz, öldüren, öldüren Amerikalı, İtalya'da oluyor olay.
Yani... Bütün İngiltere, bütün Amerika ve bütün İtalya bu davayı takip ediyor.
Tabii.
Ve insanlar çok enteresan buluyorlar. Tabii sürekli her yerde bu dava konuşuluyor, her yerde bu dava izleniyor. İşte haberlerde sürekli Amanda Knox tutuklandı falan diye şeyler var. Yavaş yavaş medya şeyleri, medya kanalları Amanda'nın ve Rafael'in sosyal medya hesaplarına falan girmeye başlıyor. İşte onları ya zaten bu işte şey, crime scene'de öpüşürkenki videoları falan o sırada medyada. İşte bakın cinayeti işlediler, dışarıda bir de öpüşüyorlar. Bakın anma gününe de gitmemişler. Amanda sorgu sırasında yoga yaptığı falan böyle dünya kadar şey var üzerlerine zaten şu an bitikler.
Kötü yüklenmişler.
İğrenç yükleniyorlar. Sonra sosyal medyalarına dalmaya başlıyorlar. İşte Facebook fotoğrafları falan filan. En kötü, en böyle onlara karşı kullanılabilecek ne kadar fotoğraf varsa işte özellikle şeyi kullanıyorlar. Amanda'nın bir anladığım kadarıyla müze gibi bir ortam gibi geldi bana. Hı-hı. Bir makineli tüfeğin önünde kahkaha atarken bir fotoğrafı var Facebook'ta.
Ya ama bu...
İğrenç
bu,
bir fotoğraf.
Ya.
İğrenç bir fotoğraf. Onu kullanıyorlar. İşte bakın ya. Böyle de şiddete meyilli birisi falan diye. Rafael'in bir Cadılar Bayramı'nda işte mumya gibi giyinmiş. Elinde de satır ama, olan bir fotoğrafı var. Onu koyuyorlar falan. Böyle giderek çirkinleşiyor. Ve tabii kötü. Şeyden de vuruyorlar. İşte Amanda cinselliğini çok açık yaşayan bir kız. İşte deneyimli. Aa,
ben de diyordum ki bu hikayede ne zaman slut shaming olacak?
Şu anda
ben
slut shaming'e geldik.
Ne zaman olacak? Evet.
Şu anda slut shaming kısmına geldik. Zaten işte cinsel olarak hem tecrübeli hem de açıkça yaşayan, aktifte yaşayan bir kız olduğu hı-hı. için iyice üstüne yüklenmeye başlıyorlar. Bir önceki gün cinayetten bir önceki gün işte bir iki görgü tanığı çıkıyor. Rafael ve Amanda'nın beraber bir iç çamaşır dükkanına gittiklerini, orada işte birbirleriyle biraz açık seçik konuştuklarını falan söylüyor. Böyle
ama bunun
böyle
ne gereği var?
Bunun konumuzla ne ilgisi
bunun
var?
Bunun katkısı var dava ya. Bunun konumuzla
bunun
ne ilgisi var?
Ne ilgisi var gerçekten?
Yani
ama medya...
Markete gidip de açık saçık konuşabilirler.
Evet.
O
evet.
an don almaları gerek. Rafael'in temiz donu kalmamış mesela.
Evet,
ne fark eder?
Temiz
yani,
dona ihtiyaçları var o kadar.
Ne fark eder?
Ama işte öyle bir resim çiziyor ki medya. Amanda cinselliğe ve şiddete düşkün. İşte zaten sapkın bir insan, sapkın bir karakter. Bunu da yapmıştır falan gibi bir izlenim çiziyor. Evet. Şu anda İtalyan basınında ne Amanda'nın ne Rafael'in zerre credibility'si yok. Yani öyle söyleyebilirim.
Yani vakanın sonunu bilmiyorum. Amanda'yı da savunmuyorum ama yaptıkları bayağı kötü. Resmen genç bir kadının hayatına
aynen
zorla
öyle.
Girip hani onun kendine ait bütün bilgilerini medyaya seriyorlar.
Aynen
düşün,
öyle.
Bu kişinin ailesi var, eski tanıdıkları var. Şey, Amerika'da tanıdıkları var, İtalya'da evet. tanıdıkları var. Ayıp yani bence.
Ama şimdi daha da çirkinleşecek bu arada işler. Bütün bunlar olurken Patrick aklanıyor bu arada. O akşam barda yani. Çalıştığına dair, o akşam barda çalıştığına yani. Dair kanıt var. İşte milletin elinde fotoğraflar var, dünya kadar görgü tanığı var. Mazereti var yani. Güzel. Diyorlar ki kanka tamam sen git sorry. Ondan sonra Patrick'i yolluyorlar. Kasım'da tutuklanmışlardı 6 Kasım'da. 17 Aralık'ta mahkemeleri başlıyor. Bu sefer diyorlar ki...
Amanda'ya yalan ifadeden.
Aynen. Bu sefer de diyorlar ki kanki sen salak mısın? Patrick yaptı diyorsun. Patrick'in de bu kadar alibi var. Niye böyle bir şey yaptın? Amanda kendini açıklamaya çalışıyor. Diyor ki işte saatler süren bir sorgu bana sürekli işte sen Patrick'le iletişim halindeydin, ne yaptın biliyoruz falan dediler. Ben bir noktadan sonra inanmaya başladım falan gibi bir açıklama yapıyor. Yemiyorlar.
Ki doğru.
Evet. Ama yemiyorlar. Sonrasında çok çirkin bir şey var burada. Bahsetmek istiyorum. Yani İtalyan polisine burada şiddetle kınıyorum. Artık genel bir prosedür mü yoksa özellikle yapılmış bir şey mi? Hiçbir fikrim yok. Amanda tutuklandığında Amanda'ya STD testi yapıyorlar. Yani herhangi bir cinsel hastalığı var mı diye bir test yapıyorlar. Dediğim gibi bu genel prosedür mü? Yoksa Amanda'ya özel yapılmış bir şey mi? Hiçbir fikrim yok. Ve
genel prosedürse de kötü ayrıca.
Genel prosedürse de bayağı kötü.
Bu veriyi paylaşmak zorunda değil.
Bayağı kötü. Ve Amanda'ya diyorlar ki HIV pozitifsin, AIDS olacaksın. Amanda yıkılıyor. Mahvoluyor Amanda. Ama ve ondan sonra o dönem zaten bu arada hani aylardır hapishanede bu sürede ve hani böyle bir şey duyuyor. Bir dilini bilmediği bir ülkede işlemediği bir cinayetten tutuklanmış. Ya evet. Bu arada hani işlemediğini de net bir şekilde söyleyemeyiz. Ben kendi inancımdan bahsediyorum.
Bu arada gerçekten HIV pozitif mi yoksa kafasıyla oynamak için mi söylüyorlar?
Geliyorum. Ve bir günlük tutmaya başlıyor Amanda. İşte bunun onu ne kadar yıktığını, işte hayatı boyunca hep bir aile sahibi olmak istediğini ama artık bundan sonra bir ailesi olamayacağını, çocuk yapamayacağını falan böyle bu tarz şeyler yazıyor günlüğüne, içini döküyor. Nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Kimsenin hiçbir fikri yok. Bu günlük basına sızıyor.
Allah Allah.
Bu günlük basına sızıyor ve basında bir de üzerine hani bu kadar slut shaming'in üzerine bir de işte
bir de
Amanda evet HIV pozitif, Amanda AIDS'li işte falan gibi böyle pis pis şeyler söylemeye başlıyorlar. Kız zaten yıkılmış. Hani bu arada kesinlikle şey olarak algılanmasın, HIV pozitif olmakta herhangi bir utanç yok.
Tabii ki yok.
Bunu da belirtmek tabii ki yok. İstiyorum.
Tabii fakat ki yok. Bu sadece farklı bir bastırma yöntemi basın için.
Evet,
basın için.
Kendi lehlerine çevirmeye çalışıyorlar sadece durumu ve bu slut shaming'lerine arka çıkması için kullanıyorlar. Evet. Asla bunda utanılacak, üzülünecek bir şey yok. Bu hayatın bir gerçeği maalesef ki.
Evet.
Artık İşin en kötü yanı
çok çok daha iyi durumda tedaviler.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. İşin en kötü yanı bunun yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ve sadece Amanda ile oynamak için HIV pozitif olduğunu söylüyorlar Amanda'ya.
Ama bu insan hakları ihlali.
Tabii canım. Çıldırmışlar. Çıldırmışlar yani inanılmaz.
Çok tadım kaçtı.
Bayağı tatsız hikaye.
Çok sinirim bozuldu.
Çok tatsız. Sonrasında ilerleyen günlerde Rafael'in evinde cinayet silahına benzer bir bıçak buluyorlar. Bıçağın kabzasında Amanda'nın, blade kısmında da bıçak kısmında da Meredith'in DNA'sı olduğunu söylüyorlar. Bu noktada hani Amanda'nın açıklamaları var. Hani benim DNA'm neyse sevgilimin evinde yemek yapmışımdır. Zaten özür dilerim. Yani. Meredith'in DNA'sının orada olması mümkün değil. Polisin kanıt yerleştirdiğini iddia ediyor biraz. Ve aynı zamanda Meredith'in sütyeninin kopçasında mı ne, Rafael'in DNA'sının bulunduğu söyleniyor.
Ne alaka?
Enteresan şeyler var. Yastıklardan birinde Meredith'in bedeninin altında bir yastık var. Bir parmak izi bulunduğu söyleniyor. Bu parmak izi de bir sonuca bağlanıyor. Rudy Herman Gayden diye bir adama çıkıyor. Sadece parmak izi olarak değil, Meredith'in sütyen askısında, Meredith'in tişörtünde ve Meredith'in bedeninde de adamın DNA izleri var. Bu arada Rudy'nin çok da sağlam tabanca olmadığı zaten biliniyor toplum içinde.
Yani DNA taramasında çıktıysa zaten bir şey var, kaydı var.
Evet, yani hani zaten mantıken. Ama daha önceden işte haneye tecavüz vakaları bir iki tane, işte ne bileyim ufak tefek petty crimes dediğimiz hırsızlıklar, zarçurt, bunlardan yakalandı.
Yan kesici hırsızlık.
Aynen, bu tarz suçları olduğu da biliniyor. Ama bu İtalyan polisi Rudy'nin ismine ulaşana kadar Rudy Almanya'da. Almanya topuk Rudy.
Bun.
Bun, aynen. Rudy hakkında uluslararası bir tutuklama emri çıkarılıyor ve sonunda yakalanıyor tabii. Ve kendini şu şekilde savunuyor Rudy. Diyor ki ben Amanda ve Meredith'le onların oda arkadaşlarıyla basketbol oynarken tanıştım. Olaydan 2 gün önce. Meredith'in ölümünden 2 gün önce. Meredith de diyor biz birbirimizden biraz hoşlandık. Bir önceki gece beni eve çağırdı. Bir önceki gece Meredith'le beraberdim. İşler işte fiziksele doğru gitmeye başladı ama cinsel bir ilişkimiz olmadı. Fiziksel bir şey olmadı. O yüzden varsa eğer vücudumda DNA'm vardır. Ondan sonrasında gecenin ilerleyen saatlerinde ben tuvalete gittim. Tuvaletteyken bir çığlık duydum. Tuvaletten çıktım. Meredith'i yerde yatarken gördüm. Başında da bir adam gördüm. Ondan sonra adam bana da saldırdı. Elimi kesti. Ondan sonra camı kırıp kaçtı gitti. Ondan sonra ben Meredith'e yardım etmeye çalıştım. İşte yaralarına işte havlu basmış bilmem ne dert sur. Hani o yüzden de parmak izi vesaire de o yüzdendir.
Evet, evet.
Ondan sonra baktım Meredith gidici. Panikledim. Üzerime kalacağını düşündüm. Kaçtım. Diyor böyle.
Şey bir saniye. Benim burada bir şeyim vardı. Külahımı anlat istersen.
Aynen. Ben ömrümde böyle aptal bir savunma duymadım gerçekten. Tuvalete girdim, çıktım, çığlık duydum.
Yarasına bir şey bassa, yarasına havlu bastı diyelim. O havlunun bıraktığı bir iz aynen. olur yarada.
Mutlaka olur.
Mikrofiber, şey ne bileyim pamukçuk mamukçuk bir şey bırakır o yaraya.
Ama havlu şeyi nerede? De, şeyi de belirtmek lazım bu arada. Yani bu delil toplama süreci ve zaten delilleri inceleme sürecinde de çok ciddi sıkıntılar olduğunu birazdan tabii göreceğiz ki. Ve bahsedeceğiz. O hani ayrı. Çok sağlıklı bir delil toplama süreci yok zaten. Ve Rudy bu sorgusunda şeyi de söylüyor. Amanda'nın orada olmadığını, evde olmadığını söylüyor ilk sorgusunda. Normal şartlar altında şimdi DNA'sını bulmuşsun adamın. Parmak izi var. Orada olduğuna dair kanıt var. Kendi ağzıyla itiraf ediyor. Bir de Amanda'nın da orada olmadığını söylüyor. Hı-hı. Şu anda elinde gayet bir suspect var. Amanda'yı sal. Evet. Mantıken.
DNA'sını ondan bulmuşsun. Sonra... Ağzıyla itiraf etmiş. Amanda'nın orada ne işi var?
Aynen öyle. Fakat mahkeme günü Rudy hikayesini değiştiriyor. Sorguda verdiği ifade.
Hikaye değiştirme yasaklansın ya. Vallahi evet. yasaklansın yani.
Hikayesini değiştiriyor ve diyor ki Amanda'nın siluetini gördüm. O ne demekse Amanda'nın siluetini gördüğünü iddia ediyor ve Amanda aklanmıyor haliyle ve Rudy'ye 30 yıl hapis cezası veriliyor bu mahkemede. Fakat Rafael ve Amanda da hala tutuklu. Ve şöyle bir savunması var savcılığın. Savcılık hala Amanda'nın da Rafael'in de. Yani Rafael birazcık daha hani erkek olduğu için daha az backlash çekiyor. Amanda tabii. daha da medyanın gözünün önünde bu sırada. Şey diyorlar işte tamam Rudy yaptı ama Amanda ve Rafael'in de kesinlikle bunda bir parmağı var. Amanda zaten hani sapkın biri. Zaten işte hem şiddete hem cinselliğe çok yatkın biri. Rafael de aynı şekilde. Ve şey diyorlar bunun böyle Meredith'in cinayetinin yanlış giden bir cinsel role play tadında bir şey olduğunu söylüyorlar. İşte Amanda ve Rafael fantezilerine Meredith'i zorla alet ediyorlar. İşte cinsel ilişki sırasında bıçaklıyorlar falan ya böyle.
Ne?
Çok pis böyle tuhaf
ne izlediniz?
Hikaye
siz
yazıyorlar.
Siz savcılıkta ne izliyorsunuz? Siz savcı, evet, yani bunlar yasaklı bir... değil mi? Bu siteler yasaklı değil mi sizde?
Böyle bir hikayeyle geliyorlar. Rudy bunu yalnız yapmış olamaz. Hepsi işin içindeler. İşte Meredith'e böyle bir cinsel saldırıda bulunuldu. Kendi fantezilerini tatmin etmek için Meredith'i öldürdüler falan gibi bir hikaye yazılıyor. Savcılığın savunması bu şekilde. İşin kötü yanı zaten insanlar da buna inanmaya oldukça meyilliler bildiğimiz tabii. üzere.
İtalyan hükümeti savcılık, İtalyan medyası, Amerikan medyası, İngiliz medyası hepsi şeye Amanda'ya slut shaming yaptı. Amanda'yı tükaka gösterdi.
Aynen öyle.
Aşağılardan aşağı bir konuma soktu. Herkes onu suçlar yani. Hani bir durup da düşünmeyen herkes suçlar.
Aynen öyle. Yani ilk bakıştaki görüntü maalesef ki çizilen portre nedeniyle hiç Amanda'nın yanında değil. Bunu kabul etmekte fayda var. 16 Ocak 2009'a geldik. Neredeyse 1,5 yıldır tutuklu Amanda ve Rafael burada. Uzun bir dava süreci başlıyor. Savcılık diyor ki crime scene kurgulanmış. Çünkü diyorlar işte kırık bir cam var, kapı ardına kadar açık, cinayet var, zarçurt ama işte evden hiçbir şey çalınmamış. Ne bileyim müzik seti var, televizyon var, bir iki tane değerli eşya var, hiçbiri gitmemiş. Bunlar kurgulanmış. İşte Amanda ve Rafael bunu bir hırsızlık gibi ya da işte haneye tecavüz gibi göstermeye çalışmışlar. Ondan sonra...
Hırsızlık gibi göstermeye çalışsalar niye hiçbir şey almadan çıksınlar evden?
Haneye tecavüz gibi diyeyim. Yani bir dışarıdan birinin yaptığını göstermeye çalışmışlar ama böyle vakalarda genelde hırsızlık da olur. Demek ki kurgulanmış. Ondan sonra evin içinde... Amanda'nın da bu ömründe duyduğum en saçma şeylerden birisi bu arada. Amanda'nın da kan izi olduğu söyleniyor. İşte Amanda'nın da DNA'sı var. Diyorlar ki Amanda orada yaşıyor. Bunun kadar normal bir şey olabilir mi?
Yaşıyor çünkü ya. Eli kesilmiştir. Ne bileyim ayağına ayakkabı vurmuştur. Kanamıştır.
Aynen öyle.
Ne kadar saçma.
Kendi evi yani. Saçmalığa bak. Ondan sonra saçma. Bu paspastaki ayak izinin ne kadar doğru bilmiyorum ama Amanda'nınkine uyduğunu savunuyorlar. ve Amanda'nın üzerine Petri'yi neden suçladın diye de gitmeye devam ediyorlar.
Siz yaptınız. ama siz yaptınız.
Aynen öyle.
Bunu.
Aynen öyle. Bir de işte ama onlar şu şekilde savunuyorlar. Hem yaptı hem de suçsuz bir adama üzerine suç atmaya çalıştığı falan gibi bir şekilde gitmeye çalışıyorlar. Ve 2009'un sonunda mahkeme sonuçlanıyor yaklaşık bir yıllık bir sürecin ardından ve ikisi de suçlu bulunuyor. Hem Rafael hem Amanda.
Zor Amanda'ya, yaptınız çünkü bunu yani.
Amanda'ya 26 yıl, Rafael'e 25 yıl hapis cezası veriliyor.
Amanda'ya bir yıl fazla vermişler slut shaming'den.
Yok o şeyden. Petri'yi suçladığı için. Yanlış şey vermekten, ifade vermekten bir yıl da fazla veriyorlar. Ve bu sırada abi mahkemenin önünde kutlamalar var. İtalyanlar pankartlar açıyorlar, kutlamalar yapıyorlar Amanda tutuklandığı için falan. Böyle hani pis bir durum.
Zeynep öldü.
Evet.
Sıla tek başına yapacak podcast Zeynep öldü.
Bayağı tatsız. Bu arada tabii ki Amanda'nın ailesi ve avukatları temize gidiyorlar. Diyorlar ki kanka bu yani. Böyle bir şey olamaz. Çünkü hani mahkemede direkt şey diye düşünerek gidiyorlar. Net bir şekilde çocuğumuzu alacağız Amerika'ya döneceğiz diye düşünerek gidiyorlar. Hı-hı. Kıza 26 yıl hapis cezası veriliyor. Davaları temize düşüyor. Hı-hı. 24 Kasım 2010'dayız. 3 yıldır hapisteler Rafael ve Amanda şu anda. Bu sırada temiz davaları başlıyor. Rudy'yi de kürsüye çıkarıyorlar. Bu arada Rudy'nin cezası nasıl oldu bilmiyorum 16 yıla düşmüş. Kızın neden? Vücudunun üzerinde DNA'sı var, parmak izi var, orada olduğuna dair ifadesi var vesaire.
Bir de 16 yıl. Evdeyim demiş. DNA'sı var, parmak izi var.
Aynen öyle.
Suçu haber vermemiş, kaçmış gitmiş. Yurt dışına
önceden
kaçmış.
Önceden sabıkası var.
Önceden sabıkası var. Gerçi bir şey yapmaz ama neyse hadi. Önceden sabıkası var. Ama evet. Yani...
Ve o 16
asıl
yıl
şüpheli
alırken...
Orada.
O 16 yıl alırken Amanda 26, Rafael 25 yıl alıyor.
Ne tipini mi beğenmediniz Amanda'nın? Yani Amerikan olması mı sıkıntı o? Irkçılık mı bu? Hani ırkçılık sebebi mi? Slut shaming'den ne oldu?
Hiçbir fikrim yok.
Neden yani?
Evet bayağı tatsız. Bu arada işte Rudy'yi de kürsüye çıkarıyorlar. Cezası 16 yıla düşmüş olan muhtemelen katil olan Rudy'yi. Bu arada şeyler var. Hücre arkadaşları Rudy'nin şey diyorlar. Rudy bizi hapishanede itiraf etti. Cinayet diyorlar. Ondan sonra Rudy şeye çıktığında diyor ki öyle bir şey yok. Ben itiraf etmedim. Bana komplo düzenleniyor. Ben öyle bir şey demedim. Ben tamamen suçsuzum. Bana kalırsa Amanda ve Rafael yaptı falan gibi bir ifade veriyor. Ondan sonra Amanda'nın avukatları kanıtların bir daha incelenmesini istiyorlar ve mahkemeye bağımsız bir uzman atıyor bu sefer. Hı-hı. Bu bağımsız uzman diyor ki kanıt toplama ve inceleme sürecinde totalde 54 adet hata var. Yani iğrenç bir süreç yönetiyorlar. Örneğin diyor, mesela bu işte sütyen kopçasında Rafael'in DNA'sı var diyor. O sütyen kopçası 46 gün sonra inceleniyor cinayetten. O 46 günde kim öle kim kala. İşte,
Rafael'i zaten tutuklamışlardı o 46 gün içerisinde.
Aynen öyle. Sonrasında da şey kanıtlarla pekiştiriyorlar. Ve diyor,
oynamışlar yani.
Sırf oynamaktan olmayabilir, şöyle bir şey söylüyor. Bu kanıt toplama sürecinde polislerin yani forensik timin çok kötü, yani başarısız davrandığını söylüyor. Hı-hı. Çünkü mesela şey yapıyorlar, odadan odaya geçerken ayaklarına giydikleri galoşları falan değiştirmeleri lazım ya. De evet. Kanıtı bir yerden bir yere taşımamak için.
Bir yere
için.
Taşıyor.
Bunu falan yapmıyorlar. İşte bunun gibi bir iki farklı hataları daha var. İşte ne bileyim farklı saç telleri düşmüş olabilirsiniz. Bir DNA'yı bir yerden bir yere götürmüş olabilirsiniz. Hı hı. Ve bu yöntemle yaklaşık 50 DNA şeyinin kanıtının
analizinin
bozulmuş olacağını, analizinin bozulmuş olduğunu iddia ediyor bu bağımsız uzman. Ve diyor mesela siz hani Rafael'in DNA'sı var diyorsunuz. İki kişinin daha DNA'sı var o kopçada diyor mesela. Unidentified iki DNA daha var mesela. Hani o nedenle bu DNA sonuçları güvenilir değildir. Bunlara bakarak biz insanları yargılayamayız tadında bir şeyle çıkıyor karşılarına. Ve uzun uğraşlar sonucu 3 Ekim 2011'de 4 yıl oldu neredeyse. Yani Kasım 2007 idi cinayet. 3 Ekim 2011'de davaları düşüyor ve serbest bırakılıyorlar. 4 yıldır İtalya'da hapishanedeler. Hapse girdiğinde Amanda kaç yaşında? İşte 87'li 2007 yılı 20 yaşında. 24 yaşında çıkıyor. Yani gençliğinin büyük bir kısmını hapishanede geçiriyor. Bu arada halk feci kızgın. Mahkemenin önünde yuhalıyorlar falan filan böyle. Dünya kadar şey yapıyorlar. Amanda, yani röportajları falan da var. Hani ben paylaşmaya çalışacağım linklerde. İzlemenizi tavsiye ederim. İşte şeyin kararın açıklandığı canlı yayınlanıyor. Hem İtalya'da hem Amerika'da falan böyle. Ve şey, Amanda'nın bir ağlayışı var böyle. Karar açıklanınca işte insan içi sızlıyor yani. Gencecik bir kızın 4 yılını sadece sizin normlarınızla yaşamadığı için.
Evet.
Çöpe
ve İtalyan polisinin yönlendirmesi ve bütün soruşturmayı yanlış yürütmesi yüzünden.
Evet. Ve kıza karşı bir tane bile kanıt yok. Rafael'e karşı da aynı şekilde. Yani ikisine karşı da hiçbir kanıt yok ve 26 yıl hapis cezası veriyorlar. İnanılmaz.
Ya bedenin üstünde farklı bir DNA var. Şey düşünebilirim mesela. Zaten hani bir soruşturma yapıldığı zaman evin içinde yaşayan başka insanlar varsa önce onların DNA'ları bir elenir.
Tabii.
Sonra şüpheli bir şey varsa tekrar. Aynı evin içinde yaşıyorlar zaten. Rafael de o eve girip çıkıyor.
Evet tabii ki.
Sevgisi orada yaşıyor. Girip çıkıyor sürekli. Yani DNA'sının taşınma ihtimali çok yüksek.
Tabii.
Ama eve hiç girmediğini bildiğin bir insan var.
Aynen öyle.
Ve üstünde DNA'sı var. Ve saçma sapan şeyler söylüyor. Yani gözünün önünde onun cezasını 16 yıla düşürüp diğerlerinin 25 yıl vermek çok gerizekalıca. Yani bunu
bayağı
söylemek istemiyorum ama
bayağı
saçma. Bayağı bayağı saçma.
Sana güzel bir haberim var. Hikaye burada bitmiyor bu arada. Tabii bu heyecanlılar, çok mutlular. Amanda'nın annesi, babası, kardeşleri hepsi şeyler böyle hüngür hüngür ağlıyorlar, duygular, şelale, kızımızla kavuştuk, sarılmalar, etmeler falan böyle. Ve Amanda'yı alıp Seattle'a, Washington'a geri dönüyorlar. Amanda Washington
Bir de Amerika davacı.
Yok yok. Amerika'da zaten Amerikan basını tabii ki hani kendi vatandaşları olduğu için Amanda'nın yanındalar. Herkesten Amanda'ya bir destek var. Hı-hı. O yüzden zaten herkes kolları açık karşılıyor. Washington
yani
Üniversitesi'nde...
Yani zaten Amerika normuna göre yaşadığı için Amerika'da bu kadar slut shaming'e maruz kalmıyordur.
Evet, evet. Washington Üniversitesi'nde yaratıcı yazarlık okumaya başlıyor. Fakat tabii hayatı pek kolay değil. Çok medyatik bir dava olduğu için herkes her gittiği yerde tanıyor Amanda'yı.
Tabii.
Ve hani hayatına devam etmek de çok zorlanıyor. Aa, bu Amanda Knox değil mi falan yapıyor herkes böyle gördüğü yerde.
Tatsız.
Bu yaklaşık 2 yıl sonra 26 Mart 2013'te İtalyan mahkemesi diyor ki salıverme kararını düşürüyorlar.
Ya ve ne yapıyorsun?
Davayı tekrar açıyorlar.
Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yeter artık.
Diyorlar
yeter.
Ki davanın şeyini değiştirecek, seyrini değiştirecek circumstantial evidence'lar bulduk.
Ne yarattınız gene? Ne soktunuz gene?
Ne bulmuş olabilirsin? Gözünü seveyim. Ondan sonra tabii Amanda korkuyor yani. Hani tekrar bunları yaşamak istemiyor. Üzerinden kaç yıl geçmiş.
Yani.
Diyor ki hani ben dava sonuçlanana kadar İtalya'ya gitmeyeceğim. Gittim bir çıkamıyorum.
Ya bir zahmet.
Aynen
Amerika
öyle.
Beni
İtalya'ya, gitmiyor falan böyle. Ve temiz davası açıyorlar haliyle. Diyorlar ki ya tekrar inceleyin ne oldu ne bitti. Zaten hani dava kapandı, düşürüldü. Üzerine gidip kararı düşürüp tekrar aynı davayı geri açıyorsunuz. Buldukları DNA da yani bu circumstantial evidence dedikleri şey de çok ufak bir DNA izine rastlıyorlar. Ama yine hani abuk bir muhabbet. Şeyde sanırım bıçakta yine zaten kabzasında şeyin Amanda'nın şeyi vardı ya.
DNA'sı
yine
vardı.
Yine aynı bıçakta bir de Rafael'in mi DNA'sını buluyorlar. Bunun üzerinden yeni bir dava kurmaya çalışıyorlar falan.
Adamın evindeki bıçak be.
Yani bunun üzerinden.
Adamın evindeki bıçak be. Benim mi DNA'm olsun? Rafael'in DNA'sı olacak tabii. Yani ne kadar saçma sapan şeyler bunlar ya. Öf. Bırak True Crime falan bırak gerçekten gidelim. Benim çok tadım kaçtı.
Gerçekten bayağı tatsız. Yani şey korkutuyor insanı. Hani sen kendi işindesin, gücündesin böyle chilling with my homies takılıyorsun. İşte sevgiliyle makarna yapılıyor. Netflix and chill falan böyle.
Bir anda elimi kesiyorsun şüphesin. Bir an. Ne alakası var?
Saçmalık anladın mı? Ve 4 yıl hapse giriyorsun ve bu çilen bitmiyor, devam ediyor yani.
Ay bir de düşünsene Erasmus'a gidiyorsun.
Evet.
Erasmus'a ben yarım dönem kalacağım. Diye Erasmus'a gidiyorsun. 4 yıl hapistesin. Hadi bakalım. Evet,
saçmalık yani anladın mı? Bayağı tatlı.
Erasmus hibesi bunu karşılıyor mu acaba?
Acaba. Hiç bilmiyorum. neyse. Ocak 2014'e geldik. Amanda ve Rafael salıverildikten yaklaşık 2,5 yıl sonrası.
Hı hı.
İtalyan mahkemesi ikisini de tekrar suçlu buluyor.
Ya yuh yuh artık yuh yuh.
Ve Amanda'ya işte burada slut shaming'in etkilerini görmeye başlıyoruz. Amanda'ya 28 yıl 6 ay, Rafael'e 25 yıl hapis cezası veriyorlar.
Ne yapıyorsunuz?
Ne sonrasında Amanda'nın avukatları artık diyorlar ki kanka saçmalıyorsunuz artık. Yeter bak yakası yani, bak buramıza kadar.
İllallah, illallah kardeşim.
İllallah diyorlar. Ve karşı çıkıyorlar. Mahkemeyi İtalyan Yüce Divanı'na taşıyorlar. Artık diyorlar ki yani Supreme Court'a gidiyor dava.
Yeter.
30 Ocak'ta karar çıktıktan sonra 27 Mart'ta 5 yargıçtan oluşan Yüce Divan sonunda diyor ki serbestler, suçsuzlar, artık salın bu insanları. Ve Yüce Divan'dan karar çıktıktan sonra sonunda bir daha hapse girmemek üzere Rafael ve Amanda aklanıyor.
Oh, vallahi suçlularsa da bak gerçekten cinayeti işledilerse bile bunu hak etmediler ya.
Benim kendi düşüncem şu, ben suçlu olduklarını düşünmüyorum. Bana kalırsa...
Ben de düşünmedim ayrıca.
Sadece biraz salaklar. Ve biraz pervasız hareket etmişler. Yani evet. Dikkatsiz davranmışlar ve biraz umursamaz davranmışlar.
Hı hı. Biraz saçma sapan hareketler yapmışlar.
Evet, yani sadece nerede nasıl davranacağını bilmeyen hı hı. iki çocuk olduklarını düşünüyorum. Çünkü evet. 20 yaş çok da bir yaş değil.
Çok da çocuk
değil, bilinçli evet. bir yaş da değil ama baktığımda. Yani ben evet, 20 yaşındaki yani. Halimle şu anki halim arasında ciddi bir olgunluk farkı olduğunu düşünüyorum.
Doğru.
Bilmiyorum, belki gerçekten Meredith'ten çok hoşlanmıyordu. Hani o yüzden çok etkilenmedi belki.
Belki de. Ama düşün işte Amerika'da büyümüş. Böyle çok ayrıcalıklı iyi bir aile. Rafael de öyle iyi bir aileden dedin.
Evet, evet.
Zaten böyle çok elleri sıcak sudan soğuk suya girmiş tiplerdi. Böyle polis böyle dokununca evet. ay falan yapan tipler yüksek ihtimalle. Ondan da nasıl tepki vereceklerini bilemiyorlar. Ha, belki hayatlarında ilk defa şiddete maruz kaldılar polis tarafından. Yani herhangi biri tarafından. O da polis oldu falan gibi.
Yani bir otorite figürü.
Belki Amanda hayatında tokat dememişken polis kafasına vurdu falan gibi bir şey.
Evet.
Ben verdikleri tepkiyi ben anlayabiliyorum ama yani ben anlayabiliyorum.
Sen polis değilsin. Yani.
Ben polis değilim. İtalyan polisi hiç değilim.
Aynen öyle.
Asla değilim. Ben mantığını kullanabilen bir insanım. Rafael'in evindeki bıçakla Rafael'in DNA'sı olabileceğini düşünüyorum.
Evet.
Mesela.
Evet. Yani böyle böyle bana kalırsa birazcık Talihsiz Serüvenler dizisi gibi
evet.
olmuş. Yani
gerçekten
değil,
öyle.
Suçlu olduklarından değil de arka arkaya çok fazla yanlış adım atmışlar gibi geliyor bana.
Evet.
Ve bütün bunlar birleşince özellikle medyanın baskısının da çok etkisi olduğunu Hı-hı. düşünüyorum. Yani medya insanları fişekliyor.
Evet.
Çok medyatik bir davaya dönüşüyor. Bütün ülke Hı-hı. Amanda ve Rafael'den evet. nefret ediyor. Haliyle bence yani yargı gücünün de bundan etkilenmemesi Hı-hı. de bence değil. Yani çünkü
güncel davalarda hani. Çok var. Sosyal medya etkisi, medya
evet.
etkisi, televizyon
evet.
etkisi çok fazla var.
Evet. Ve hatta çoğu jürili polis... davalarda mesela evet. jürinin hiçbir şekilde sosyal medyada davayı takip etmemesi gerekiyor Hı-hı. falan ya etkilenmemeleri için.
Hı-hı. Çoğu polis oluşumu işte mesela Amerika'daki polisler atıyorum, İngiltere'deki polisler. Çoğu artık biliyor. Ben ne kadar çok detay verirsem dava medya onun üzerine bu kadar yükleneceği biliyor. O yüzden çoğu detay saklanıyor artık.
Evet, en mantıklısı da o gerçekten. Çünkü bir noktadan
Kesinlikle
sonra
öyle.
Oluyor. Yani her ne kadar çok yanlış bir uygulama da olsa savcılık bir noktadan sonra düşünmeye başlayabiliyor. Hani ben bu kişiyi eğer tutuklatmazsam, bu kişiye hapis cezası
evet.
vermezsem
Hı-hı.
Halkın bana karşı tepkisi çok yüksek olacak gibi bir
evet.
baskı altına
evet.
da girdikleri için de kesinlikle judgment'ları etkileniyor.
Medya etkisinden bahsettik ya, bu bahsettiğim olay işte bu kanıtların saklanması filan, bu bahsi geçen ülkeler için konuşuyorum. Yani Amerika ve İtalya için konuşuyorum.
Hı-hı.
Buralarda saklanması gerekiyor gerçekten. Çünkü
evet.
hani
evet.
polis biraz daha düzgün görece yürüttüğü için.
Hı-hı.
Türkiye'de mesela kadına şiddet davalarında medyanın etkisi asla yapamaz yani.
Evet.
Sırf
evet.
o medyada geçtiği için, medyada tepki gördüğü için tutuklanıyor çoğu insan.
Evet, evet. Ya yani bir de böyle bir
Türkiye için çok çok yararlı bir mekanizma.
Evet, böyle
ama,
bir
evet. Mesela Amerika'da filan millet ünlü olmak için diyor. Aa, cinayeti ben işledim ya filan yapıyorlar.
Evet, yani bütün burada eleştirdiğimiz magazinsel boyutu daha çok.
Evet.
Yani
ya Amanda Knox'a slut shaming yapılması mesela eleştirdiğimiz.
Evet, yani dümdüz slut shaming diyor. Bu başka bir şey değil
evet.
gerçekten. Ve genç
ya
bir
bütün hayatına girip
4 yılını çalıyor.
Bilmem ne. Evet.
Ve sadece 4
yok,
yılını değil mesela. Salıveriyorsun. Arkasından 2 yıl sonra tekrar dava açıyorsun.
Evet, kabus gibi ya. Evet,
kabus gibi bitmiyor yani. Sonrasında da asla peşini bırakmayan bir süreç.
Evet.
Yani genç bir kadının hayatıyla oynuyorsun aslında.
Evet.
Ve elinde çok olası bir şüpheli varken yapıyorsun bunu.
Evet. Yani hem genç bir kadının hayatıyla oynuyorsun hem de diğer genç kadının, ölen genç kadının ailesine bir vermiyor, kapanış vermiyorsun.
Evet. evet.
Yani aile neye inansın? Amanda Knox mu öldürdü? Diğer o DNA'sı olan mı öldürdü? Kim ne yaptı? Onun da anısına saygısızlık.
Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu arada da hani gerçekten olay Meredith'ten çok çıkıp Amanda'ya saklanıyor. Evet. Bu da çok tatlı aslında. Yani Amanda'nın, yani şey, Meredith'in davasının aslında önemini birazcık şey yapmış oluyor bu sefer. Hani kurbanın üzerinden dikkati alıp tamamen alakasız böyle slut shaming nedeniyle başlayan bir yöne çekiyorsun.
Yani dava Meredith'in katilini bulmakken bir anda İtalya hükümetinin ya da İtalya savcılığının Amanda'ya saldırmasına dönüşüyor.
Aynen öyle. Kesinlikle buna dönüşüyor gerçekten. Şu anda mesela biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Rafael ve Amanda hayatlarına normal bireyler olarak devam ediyorlar ve tabii ki bu sürecin üzerlerindeki etkisini de yadırgamamak lazım. Rafael şu anda bildiğimiz kadarıyla İtalya'da bir true crime show'unda true crime specialist olarak çalışıyormuş.
Ya! Çok tatlı!
Evet. Amanda da Amerika'da bir aktivist, bir yazar aynı zamanda. Oo. Özellikle yanlış anlaşılan kadınlar üzerinden bir aktivizm yapıyor. İşte kadınların medyada resmedildiği şekliyle gerçekte oldukları şeklinin ne kadar farklı olduğunu insanlara anlatmaya çalışıyor. Aynı şekilde bir şovu falan da var sanırım. İşte Scarlet Letter Diaries mi öyle bir şey? Scarlet Letter diye bir kitap var ya, tamamen slut shaming üzerine yazılmış bir roman. Oradan alıyor adını falan. Böyle de etkileri olmuş ikisinin de özellikle.
Şu anda hayatlarını yaşayabilmelerine sevindim.
Ya tabii, ama tamamen hayatlarının seyrini değiştirmiş yani. Keşke beni bu vermeseydi. Ya bu arada hiç şey diyemiyoruz tabii ki. Yani suçlular mı suçsuzlar mı, bunu söylemek bize zaten düşmez. Sadece ben kendi bakış açımı ya da kendi fikrimi söyleyebilirim. Bence sadece iki tane şımarık çocuk varmış.
Evet. Yani suçlularsa da suçsuzlarsa da bu süreçte çok mağdur olmuşlar.
Evet.
Ben bunu söyleyebilirim sadece.
Doğru. Başlarına hiç gelmemesi gereken şeyler geldi.
Özellikle Amanda'nın başına yani hiç gelmemesi gereken şey çok kötü mesela. O hastanedeki, ama şey, hapishanedeki test mevzusu bayağı kötü
evet,
yani.
Tatsız, bayağı tatsız. Yani tek başına o bile birinin hayatını karartmaya yeten bir şey.
Evet. Ya ben Amanda'nın yerinde böyle bir durumda olsam İtalyan hükümetine direkt dava açarım. İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Büyük ihtimalle uğraşmak istemediği için böyle bir dava açmamış.
Daha fazla mahkeme görmek istememiş olabilir.
Olabilir. Olabilir. Ama yani insan hakları mahkemesine taşınması gereken bir suç bence bu.
Kesinlikle suç. Haklısın.
Mahkemenin tamamı zaten bir suç.
Evet.
Bu olay özelinde de bir suç. Yani özellikle bunun da taşınması gerekirdi bence.
Çok hak veriyor ya.
Çok kötü bir hikaye.
Bayağı tatsız.
Teşekkür ederim sabahın köründe tadımı kaçırdığın
için. Rica ederim. Ne demek her zaman. peki nasihatimiz var mı acaba bu bölümde?
Güzel bir soru. Şey demeyi düşündüm bu bölümü dinlerken, seni dinlerken. Sosyal medyada çok bir şey paylaşmayın demeyi düşündüm ama yani.
Ben ne abi?
Saçma. Ay bu şey gibi. Mağdur suçlayıcılık gibi bir noktaya gidiyor.
Biraz öyle.
Evet. Yani insanların ne dediğine takılmayın demek istiyorum şu an.
Slut shaming yapmayın.
Slut shaming, kimseye slut shaming yapmayın. Çok ayıp.
Evet,
çok,
evet.
Çok ayıp. Tüh.
Kimsenin tüh. Hayatına kimse karışamaz. Neydi, yok öyle değil.
Evet.
Herkesin hayatına kimse karışamaz.
Herkesin hayatına kimse karışamaz. Şu bayan şu şekil giyinir, bu bayan bu şekil giyinir.
Aynen öyle.
Evinizde yaşadığınız evdeki bıçaklarda kesinlikle DNA'nız vardır. Bu saçma sapan şeylere inanmayın.
Sizin DNA'nız olmayacak da benim kim olacak, ayrıca saçma.
Doğru, doğru. Çok saçma. Hani sonuçta yaşıyorsun, öksürüyorsun, tükürüyorsun, bilmiyorum artık ne yapıyorsun bıçakla, ama DNA'n var yani üstünde.
Herkes kendi mesleğine göre o zaman bir şey diyemek istedim.
İşte evet. Kimisi bıçağı verirken üstüne tükürür verir. ne bileyim kimisi şey yapar, elden vermez, ne bileyim bir sürü şey var, inanış var.
Ama sanırım en temel diyeceğimiz insanları yaşam tarzları nedeniyle
yargılamayın.
Benim...
Saçma sapan şeyler yapmayın.
Çok genel.
İnsanları doğru düzgün yargılayın. Yani olsun, çok genel bir nasihat olmalı bu ama. Saçma sapan şeyler yapmayın. Hayatınızın ya, her noktasında.
Yargılayacaksanız gerçekten yargılamanız gereken şeyler nedeniyle yargılayın. Mesela şey gibi. Irkçıysa yargılayabilirsiniz birini mesela.
Evet, mesela evet.
Evet. Değil mi?
Ortamda bir ırkçılık varsa yargılayın.
Evet, mesela onu yargılayın.
Cesedin üstünde DNA'sı varsa yargılayın.
Evet, mesela. Evet. Mesela bunu düşünebilirsiniz. Gibi böyle yargılanması gereken ve yargılanmaması gereken ufak tefek şeyler var. Bunlara dikkat edin.
Doğru. Çok doğru.
Benim Amanda Knox hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Amanda Knox ve Rafael Solicito'nun hayatlarının uzun bir kısmını
talihsiz serüvenler dizisi.
Talihsiz şekilde geçirdiğini görüyoruz ve dediğimiz gibi suçlu olsalar da olmasalar da onlara yapılan şey haklı değil.
Evet. Çok büyük insan hakları ihlalleri var.
Kesinlikle.
Yani soruşturmanın yanlış yürütülmesinden tutun da kişinin kendi paylaşması, kendi şeyinde rızasında olması gereken bilgilerin paylaşılmasına, özel hayatına girilmesine bir sürü şey. Bu arada bölüm dışı bir ayrıntı. Eğer böyle han kapısı gibi gacır gucur bir ses geliyorsa bilin ki o benim eski sandalyem. Ben burada durur şey hikaye dinlerken sürekli oynadığım için yerimden böyle gaç guç gaç guç ses geliyor. Kusura bakmayın. Evet. Çok kötü bir hikayeydi benim için. Sürekli pozisyon değiştirmek zorunda kaldım.
Eğer benim sesim de çok dağılıyorsa eğer benim sesim de çok dağılıyorsa yaklaşık 5 dakika önce kulaklığımın şarjı bitti ve bilgisayarı dümdüz konuşuyorum. Özür dilerim.
İlkel koşullarda kayıt alıyoruz.
Evet, ilkel koşullarda gerçekten.
O zaman daha fazla kulak acıtmadan bölümü kapatalım.
Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Slut shaming'e göz yumayın.
İnsanlara iyi davranın. Slut shaming yapmayın. Düzgün kararlar verin.
Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Thank you.